Ayrım 7. Mavi Munzur Masalları, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 55. Karıncalar. Karıncalar, yeryüzünde barınabilecekleri sağlam bir yer arayışına çıkmışlar. Taşa başvurmuşlar ilkin. Evsiz barksız kaldık taş kardeş, demişler. Senin içinde çok güzel barınaklar var. Barınabilir miyiz? Taş dişlerini göstererek gülmüş sert sert. Hayır, barınamazsınız, demiş. Yağmurlar yağınca sular barınaklarımda barınıyorlar. İçim temizleniyor, serinliyorum. Sizin gireniniz çıkanınız belli değil. Üstelik ölü sinekleri içime taşıyıp beni korkutursunuz. Başka kapıyı çalın. Karıncalar taşın taş inadıyla karşılaşınca onu ikna edemeyeceklerini anlamışlar. Katarlar halinde kemiğin kapısına dayanmışlar. Evsiz barksız kaldık kemik kardeş, demişler. Sende canlıların o ince duyarlılığı var. İzin ver de içinin zengin gözeneklerinde barınalım. Perperişanız, acı bize. Yüklerimiz, yavrularımız, yaşlılarımız sırtımızda kaldı. Kemik karnını tuta tuta gülmüş. Ben yaşarken sizi evime sokmuyordum, demiş. Şimdi içime mi girmek istiyorsunuz? Kusura bakmayın. Gıdıklana gıdıklana içimin boşalmasını istemiyorum. Başka kapıyı çalın. Kemiğin kemik inadına çarpan karıncalar, onu da ikna edemeyeceklerini anlayınca, katarlar halinde demire başvurmuşlar. Evsiz barksız kaldık demir kardeş, demişler. Çaldığımız her kapıda yüzümüze kapanıyor. Sen demirsin, sertsin, ağırbaşlı ve mertsin. İzin ver de şu güvenlikli, güzelim deliklerinde barınalım. Çoluğumuz çocuğumuz da bu rezillikten kurtulsun. Bu koca dünyanın utancı olarak kapı kapı gezmeyelim artık. Paslı paslı, katı katı gülmüş demir. Hey be akılsız karınca kardeşlerim, demiş. Ben yazın ateş gibi, kışın da buz gibi olurum. Benden vazgeçin, toprağa başvurun. Toprak anadır, yazın serin, kışın sıcaktır. Çalışkan olduğunuz için sizi seve seve koynuna alır. Demir'in düşüncesine ve önerisine inanan karıncalar, toprağın kapısını çalmışlar hemen. Evsiz barksız kaldık toprak ana, demişler. Çaldığımız bütün kapılar yüzümüze kapandı. Koynuna al, bu perişanlıktan kurtar bizi. Güneşin altında çırılçıplak, çiçekli kara kehribar saçlarını tarayan toprak ana, karınca katarının perişan halini görünce hüzünlenmiş. Ey benim güzeller güzeli çalışkan karıncalarım, demiş. Sizleri tabii ki seve seve koynuma alırım. Ancak önce ağaca başvurmanız gerekiyor. Ağaç benim yeşil saçlı kızımdır. Kökleriyle sarıp sarmalamıştır beni. İç içeyim onunla. Eğer o sizi kabul ederse ben de ederim. Toprağın ipek huylu sesinden ve doğru düşüncesinden etkilenen karıncalar hemen oracıkta bulunan çınar ağacına başvurmuşlar. Ey ağaçların büyük kız kardeşi, çınar ağacı, demişler. Evsiz barksız kaldık, bütün kapıları çaldık, hepsi yüzümüze kapandı. Sırtımızda taşıdığımız çocuklarımız, yaşlılarımız ölmek üzeredir. İzin ver, içine yerleşelim, sayende kurtulalım bu felaketten. Ta aşağılarda kaynaşan karınca katarına bakmış çınar ağacı. Gördüğü manzara karşısında içi parçalanmış. İki damla gözyaşı düşmüş toprağa. Ey güzel karıncalar, demiş. Sizleri seve seve içime alırım almasına ama bir sorun var ki onu çözmesi çok zor. Nedir o sorun, diye heyecanlanmış karıncalar. Biliyorsunuz insanlar beni kesip yakıyorlar. Eğer yanma anında benden ayrılmazsanız siz de yanarsınız. Bütün karıncalar tek bir ağızdan, yanmaya hazırız diye bağırmışlar. Sen bizim anamızsın, yer ile gök arasındaki direğimizsin. Senin sayende yere ve göğe doğru yürüyeceğiz, toprak ve ateşle tanışacağız. O zaman girin, yerleşin içime, demiş ağaç. Karıncalar yeri göğü titreten görkemli bir sevinç çığlığıyla katar katar, uğul uğul akıp yerleşmişler ağacın içine. Durumu yakından seyreden toprak gülümsemiş tatlı tatlı. Kırkıcı. Bir zamanlar kafasında 100 çeşit çiçekle dolaşan yoksul bir koyun kırkıcısı varmış. Torbasına koyunların ayaklarını bağlamak için bir ayak bağı, bir avrınk ya da kırkılık, bir parça da ekmek kor, köy köy gezermiş. Gezerken de hep aynı kılamı söylermiş. Adım Hestir, kırkıcıyım. Ne ağayım, ne hacıyım. Hayvanlara, çiçeklere, gece gündüz duacıyım. Kırkıcı gördüğü her koyuna bir at takar, 1000 koyunluk bir sürüde bile her koyunu at at tanırmış. Armudu, cevizi ve palamudu çok severmiş. Munzur suyundan eğilip su içerken alabalıklarla konuşurmuş. Munzurlarda yaşayan bütün hayvanlar kırkıcı hissi tanırlarmış. Arılar bal yemeye çağırır, meyve ağaçları gel meyvelerimizi ye diye bağırır, dağ keçileri ise gel bizi sağ, sütümüzü iç diye yalvarırlarmış. Kırkıcının kimi kimsesi yokmuş. Bütün hayvanlar ve çiçekler benim aşkımdır der dururmuş. Kendisi de yoksul olduğu halde yoksullara yardım eder, yüzünü bazen sabah güneşine doğru çevirir. Ey güneş ana, toprağı yağmurdan, otları bol ışıktan, çocukları dolu kaşıktan mahrum etme, mavi kubbede yavaş yürü, hemen çekip gitme diye yalvarırmış. Yoksullara yardım ettiği için bölgenin bazı ağaları kırkıcıyı pek sevmezlermiş. Yoksulları seven bir insanın ağaları sevmeyeceğine inanırlarmış. Birkaç ağa bundan dolayı kırkıcının hırsız olduğunu yaymış ama kimse inanmamış bu yalanlara. Bereketin ve güzelliğin yoksullukla iç içe yaşadığı bir yaz sonunda kırkıcı evinden çıkmış, Tujik Dağı'ndan Kosrasu'ya kadar olan yerlerin koyunlarını kırktıktan sonra Ana Fatma'ya uğramış. Saçlarına taktığı çiçeklerden bir tanesini çıkarıp Ana Fatma'ya vermiş. ''Sen yoksulların anasısın.'' demiş. ''Bu çiçek benim sana olan derin sevgimin sesidir. Davarlarını kırkmaya geldim.'' Sevinçten gözleri yaşarmış Ana Fatma'nın. Sarılmış, alnından öpmüş kırkıcının. Böyle bir insanın hırsız olamayacağını düşünmüş. Yağ, çökelek, mantar ve yeşil soğan koymuş önüne. Kırkıcı karnını doyurmuş, bir tas ayran içtikten sonra kalkmış, davarları kırkmaya başlamış. Koyunları korkutmadan ve incitmeden akşama kadar kırkıp bitirmiş. Alnının terini elinin tersiyle silmiş, bir testi suyu kafaya dikip lıkır lıkır içmiş. Dinlenmek için yanı başında bulunan çopur kayaya oturmuş. Kaya kıçını acıtınca bir tutam yün koyup üzerine oturmuş. Kırktığı koyunları seyrederken Ana Fatma gelmiş. Kırkıcının kıçının altından dışarı taşan yünleri görmüş, ürpermiş. Ağların gelip kendisine söyledikleri çınlamış kulaklarında. Kırkıcı hırsızdır, yünleri çalıyor. Hiçbir şey söylemeden sessizce uzaklaşmış Ana Fatma. Brogevr denilen gri yapraklı bir meşe ağacının dibinde oturmuş, başını kaldırınca güneşle göz göze gelmiş. Kırkıcı Hes yoksulların yününü çaldı demiş. Dileğim odur ki kıçının altında gizlediği oyun onun gövdesine post olsun, ön kolları ayak olsun, ağzı kırkılık makasına benzesin, hayvanlaşsın, hayvanlar alemine karışsın, ormana girsin, adı değişmesin, herkes yine ona Hes desin. Ana Fatma'nın bu dileği anında gerçekleşmiş. Kırkıcı oturduğu çopur kayanın üzerinde ayıya dönüşmüş. Kahverenginden kızıla, kızıldan griye çalan tüyleri, güneşin altında parıl parıl parlayınca koyunlar şaşırmış. Munzur dağları o ana kadar hiç görmedikleri bu iri ve güçlü hayvanı hayranlıkla seyre koyulmuşlar. Hayvanlar alemine yepyeni bir tür daha katıldığı için sevinmişler. Ayılaşan kırkıcı, koyunların ürkek ve korkulu bakışlarını fark edince hüzünlenmiş. Tam bu sırada da evin köpeği havlamaya başlamış. Durumun garipliğini kanında, iliğinde duyan kırkıcı ağlaya ağlaya uzaklaşmış oradan. Yokuşu tırmanmış, en yakın ormana girmiş, kıçının üzerinde oturup uzaktaki koyunlara, yünleri toplayan Ana Fatma'ya ve havlayan köpeğe şöyle bir bakmış. İnsanlar bana bir meslek vermişlerdi. Koyunlarını zorla yere yıkıyor, ayaklarını bağlıyor, elbiselerini çalıp onlara veriyordum. Onlar da koyunların elbiselerini giyiyorlardı. Adımı kırkıcı koymuşlardı. Gerçekte ise onların hırsızıydım ben. Artık adım Hes'tir. Ormanların özgürlüğü beni çağırıyor. İnsanlar postumu çalmak için beni öldürmeye çalışacaklar. Onlarla aynı haklara sahip olmak, dost olmak için mücadele edeceğim. Kalkmış, yavaş yavaş yürüyerek orman karanlığına dalmış. Kırlangıç ile Ardıç. Bir zamanlar ölümsüzlük mavi ipek entarisiyle gökyüzünde gezinip duruyormuş. Aşağılara bakınca Munzur dağlarının güzelliği dikkatini çekmiş. gümüş gibi parlayan dorukların üzerinde uçmuş, mavi gölleri, gözeleri, halıyı andıran rengarenk çiçek tarlalarını dağ keçilerini zevkle seyretmiş. Munzurların en yüksek doruğunda çatısı beyaz güvercinlerle dolu, derme çatma bir köm dikkatini çekmiş. Kayanın üzerinde güneşlenen kırlangıç kuşunu çağırmış. "Git bak bakalım, o kömde kimler yaşıyor?" demiş. Kırlangıç şafak aydınlığı gibi aşağılara süzülmüş. Çiçek ve yaban balık kokularından geçmiş, kömün penceresine konmuş. Biraz baktıktan sonra pencerenin aralığından içeri kaymış. İlginç ve hoş duygular içinde durumu öğrenip göğün 7. katında oturan ışık saçlı ölümsüzlüğü bulmuş. 7 kardeş bir çocuk yaşıyor. Neden bir çocuk diye merak etmiş ölümsüzlük. O kömde 7 kardeş yaşıyor demiş kırlangıç. Onlardan sadece birisinin çocuğu olmuş. Köme girdiğimde çocuktan başka herkes uyuyordu. Çocuğun gözü bu yer gölü kadar güzeldi. Çocuğu görünce bin yumurta yumurtlamak, bin civciv çıkarmak geldi içimden. Yeryüzünde her şeyi merak eden ölümsüzlük kafayı en çok insana takmış. İnsanın birçok yönünü tanıdığı ama acısını tanıyamadığı sonucuna varmış. Hem canlıları hem de kendi cinsini acımasızca öldüren insanın acıyı yeterince duyumsamadığından kuşkulanmış. Alabildiğine derin ve yıkıcı bir acı karşısında insanın duyguları, davranışları acaba nasıl değişiyordu? Acı insana ne katıyor, insandan ne götürüyordu? İnsan neden acıdan bir şey öğrenmiyordu? Oldukça meraklanmış, göğün dipsiz karanlığından ölümü çağırmıştı. "Hey ölüm!" demiş. "Git şu derme çatma kömde yaşayan çocuğun canını acıtmadan al bana getir." Ölüm, ışık hızıyla bu yer gölünün kıyısına inmiş ilkin. Tertemiz, duru göl suyuyla elini yüzünü yıkamış. "Herkes benden korkuyor. Ne kötü mesleğim var?" diye mırıldanmış. Gölün kıyısındaki çiçeklerin kokusunu yüklenmiş, dağın doruğundaki köme girmiş doğruca. Çocuğun canını almış, ışıktan bir beşiğin içine koymuş, çiçek kokularını da yorgan olarak üzerine sermiş, doğruca götürüp ışıklı sarayında oturan ölümsüzlüğe teslim etmiş. Kömdekiler sabahleyin uyandıklarında çocuğun cansız yattığını fark etmişler. Ağlamaya, dövünmeye, saçlarını yolup ağıtlar yakmaya başlamışlar. Ölümsüzlük, acının insan yüreğini ve ruhunu nar gibi çatlattığını yakından izlemiş. Acının insandan çok şey götürdüğünü, insanı eksilttiğini düşünmüş. İnsanın ölümsüzleşmesi durumunda insanı insanlığından çıkaran acının ortadan kalkacağı sonucuna varmış. Hemen gökyüzünde dolaşan iyilik adlı meleği çağırmış. "Al şu ölümsüzlük ilacını götür insanlara ver," demiş. İyilik meleği bakmış, boş bir öküz boynuzunun içinde mavi bir ışık. Heyecanlanmış, heyecanından ne yapacağını şaşırmış. Götürüp kırlangıca vermiş. İnsanlar başta olmak üzere götür bunu canlılara ver demiş. Ölümsüzlük ilacını görünce kırlangıç sevincinden ötmeye başlamış. Yeryüzünde yaşayan bütün hayvanlar kırlangıcın zenginleşen ötüşünü ilgiyle dinlemeye koyulmuşlar. Ama ötüşün güzelleşmesine yol açan nedeni bulamamışlar. Kırlangıç ölümsüzlük ilacını ilk kullanma hakkının kendisine ait olduğunu düşünmüş. Şen şakrak ötüşlerle bir ardıç ağacına konmuş. "Bu ilaç yaşamımı sonsuza kadar uzatacak," diye bağırmış tarifsiz bir sevinçle. Ardıç ağacının dibinde düşünen yılan başını kaldırıp kırlangıca bakmış. "Ey kırlangıç kardeş," demiş. "Kadar kelimesini kullandığına göre kadara kadar yaşayıp kadardan sonra sen de öleceksin." Kırlangıç ruhunu gökyüzüne yayacak kadar görkemli bir kahkaha atmış. "Şu anda ilacı içiyor ve kadarsız bir yaşama geçiyorum," demiş. İlacın kapağını açmış, tam kafaya dikerken düşürmüş. Öküz boynuzunun içindeki mavi ışıklı ölümsüzlük ilacı ardıç ağacına dökülmüş. Gökyüzünün 7. katından durumu izleyen ölümsüzlük, kırlangıca öfkeyle, "İnsan kadar bencilsin," diye bağırmış. "Damların çatılarında yaşaya yaşaya insandan etkilenmişsin. Tüm canlılar için gönderdiğim ölümsüzlük ilacını kendi bencilliğin için harcadın. Seni cezalandırıyorum. Bundan sonra sen hep ölümü özleyeceksin. Avcı korkusuyla yaşayacaksın. Tez canlı olacaksın. Bir yerde duramayacaksın. sesin kaya çatlaklarında boşu boşuna harcanacak. Ölümsüzlük ilacının döküldüğü ardıç ağacı ise yaz kış yemyeşil kalacak. Ölümsüzlük iyilik meleğini çağırmış. Bu ışıklı beşikte uyuyan çocuğun canını götür çocuğa geri ver demiş. O çocuk 150 yıl yaşayacak. İnsanlar ise kendi çabalarıyla ömürlerini uzatacaklar. 500 yıl yaşayacaklar. İyilik meleği çocuğun canını götürüp geri verince kömün duvarları ve çatısı sevincin gücüyle altına dönüşmüş. Nefretin yerini sevgi, acının yerini bal almış. Tüm canlılar kömde toplanmışlar. 40 gün, 40 gece eğlenmişler. Eğlenen insanları seyreden çocuk şöyle mırıldanmış. Sevgi ve sevinç ölümsüzlük kadar güzeldir. 7. ayrımın sonu sayfa 63.